Ayrım 3. Türk Ceza Kanunu'nda cinsel haklarımız var. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, sayfa 18. Toplumun geleneksel ve sözlü yasalarıyla yetişen kadınlar da namus korkusuyla yaşamaya alışıyorlar. Örneğin 1998'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaptığımız bir araştırmaya göre evli kadınların çoğu evlilik dışı bir cinsel ilişki yaşarsa eşi tarafından öldürüleceğini düşünüyor ve bunu doğal karşılıyor. 2005'te Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Türkiye'de yaptığı araştırmaya göre de evli kadınların çoğu başka bir erkekle ilişkiye girerse öldürülmeyi hak ettiğini düşünüyor. Halbuki sebep ne olursa olsun hiçbir kadın öldürülmeyi hak etmez. Bir kadının evli olmadığı biriyle cinsel birliktelik yaşaması da suç değildir. Türk Ceza Kanunu'nda zina diye bir suç yoktur. Eşlerden birinin başka bir insanla birlikte olması sadece boşanma sebebi sayılabilir. Cinayetin namusu yoktur. Kadınların insan haklarını ihlal eden suçların önemli bir kısmı namus bahanesiyle işleniyor. Namus adına gerçekleştirilen saldırılar, yani namus suçları, kadınların hareket özgürlüğünü kısıtlıyor. Namus elden gider diye kadınların okula gitmesi, çalışması, sosyal hayata katılması engelleniyor. Oysa namus kavramının kadınla, kadının bedeni veya cinselliği ile hiçbir ilgisi yoktur. Toplum içinde yaşamanın kurallarına uygun davranan, yalan söylemeyen, dolandırıcılık yapmayan, başkalarının haklarını ihlal etmeyen kadın veya erkek namuslu olur. Türkiye gibi erkek egemen toplumlarda ise namus kavramı kadınları baskı altında tutmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Namus cinayetlerinde ceza indirimi yapılamaz. Kadınlara karşı işlenen namus suçlarının en ağırı kadının yaşama hakkını elinden alan namus cinayetleridir. Namus cinayetleri, kadının eşi, ailesi, akrabaları veya sevgilisi tarafından ya da aile meclisi kararıyla işlenmektedir. Kadınlar namus yüzünden kendilerini öldürmeye zorlanmaktadır. Bu intiharlar da bir tür namus cinayetidir. Namus adına işlenen cinayetler, kasten insan öldürme suçudur ve cezası müebbet hapistir. Madde 81. Türk Ceza Kanunu namus cinayetlerine ceza indirimi yapılmayacağını açıkça belirtir. Haksız tahrik, madde 29, gerekçe. Gül Dünya Tören'in katiline müebbet hapis. CNN Türk, 14 Ekim 2005. Evlilik dışı çocuk sahibi olduğu gerekçesiyle Gül Dünya Tören'i öldürdükleri için tutuklu olarak yargılanan iki kardeşinden biri müebbet, diğeri de 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklardan İrfan Tören'i müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan FT'nin ise 11 yıl 8 ay hapiste cezalandırılmasına hükmetti. Olayın gelişimi. Evlilik dışı ilişkisinden hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirdiği belirtilen Gül Dünya Tören önce silahla yaralanmış, ardından da tedavi gördüğü hastanede 25 Şubat 2004 tarihinde kardeşleri tarafından öldürülmüştü. Töre cinayetinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Türk Ceza Kanunu, gelenek ve görenekleri bahane ederek töre gerekçesiyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırır. Madde 82. Kasten insan öldürme suçunun nitelikli haline verilen bu ceza, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezadır. Bu düzenleme töre cinayetlerinin önlenmesi için bir adımdır. Ancak bütün namus cinayetlerini önlemek için yeterli değildir. Çünkü töre cinayetleri tüm namus cinayetlerini kapsamaz. Örneğin eşini başka bir adamla konuşurken görüp namusunu kirlettiği gerekçesiyle öldüren adam töre değil namus cinayeti işlemiş olur. Namus suçlarının Birleşmiş Milletler tarafından kadına karşı şiddetin bir türü olarak kabul edilmesinde Türkiye büyük rol oynamıştır. Birleşmiş Milletler'e üye her ülke namus suçlarının ortadan kaldırılması için her türlü yasal ve koruyucu tedbiri almak zorundadır. Ama Türkiye'de henüz gerekli yasal düzenleme yapılmamıştır. Türk Ceza Kanunu namus cinayetlerini kanundaki en ağır cezayla yani ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırmalıdır. Meryem'i namus diye öldüren abiye müebbet. BİA Haber Merkezi 3-10-2006 Murat Güreş. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi 6 aylık hamile olan 16 yaşındaki kardeşi Meryem'i namus bahanesiyle öldüren Selahattin Sezgen'in, töre sahikiyle kız kardeşini kasten öldürmek suçundan müebbet hapiste cezalandırmasına karar verdi. Bia, Gaziantep. Gaziantep'te 16 yaşındaki kız kardeşi Meryem Sezgen'i namus bahanesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Selahattin Sezgen, 22, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukat savunmasında cinayetin töre nedeniyle işlenmediğini ileri sürdü. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuklu olarak yargılanan Selahattin Sezgen ile avukatı Ziya Fırat katıldı. Avukat Fırat mahkeme heyetine yazılı savunma vererek, müvekkilinin cinayeti töre nedeniyle işlemediğini öne sürerek, kız kardeşinin ağabeyine yaptığı hareketleri nedeniyle kavga çıkmış ve kavganın tartışmaya dönüşmesi üzerine cinayet işlenmiştir. Olay töre cinayeti değildir dedi. Son sözü sorulan Selahattin Sezgen, avukatının savunmasına katıldığını ve töre nedeniyle cinayeti işlemediğini, mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi. Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından Selahattin Sezgen'in töre sahikiyle kız kardeşini kasten öldürmek suçundan müebbet hapiste cezalandırılmasına karar verdi. Meryem 6 aylık hamileydi. Gaziantep'te 5 Temmuz'da Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki evde meydana gelen olayda Selahattin Sezgin evlilik dışı ilişki sonucu hamile kalan 16 yaşındaki kız kardeşi M.S.'yi töreye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle öldürmüş, genç kızın yapılan otopsisinde 6 aylık hamile olduğu tespit edilmişti. Kadının kürtaj olma hakkı vardır. Türk Ceza Kanunu'nun çocuk düşürme madde 100 maddesi, gebeliğinin 10 haftasından sonra kürtaj olan kadına 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası veriyor. Oysa her kadın hamile olduğunu ilk 10 haftada fark etmeyebilir. Kadınların güvenli olmayan çocuk düşürme yollarına başvurmalarını önlemek için yasal kürtaj süresi 12 haftaya çıkartılmalıdır. Uluslararası sağlık örgütlerinin de vurguladığı gibi ilk 12 hafta içerisinde donanımlı sağlık kurumlarında gerçekleştirilen kürtaj kadının sağlığını tehlikeye atmaz. Ne zaman ve kaç tane çocuk doğuracağına karar vermek her kadının doğurganlık hakkıdır. Kadınlar doğurganlıklarını kontrol etmek için farklı doğum kontrol yöntemleri kullanabilirler. Çocuk istemediği halde hamile kalan her kadın gebeliğine son vermek için kürtaj olma hakkına sahiptir. Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değildir, bir ameliyattır. Türkiye'de yasalara göre her kadın hamileliğinin ilk 10 haftasında kürtaj olabilir. Kürtaj, donanımlı bir sağlık kurumunda uzman sağlık görevlileri tarafından yapılmalıdır. Gebelik, kadının sağlığını tehlikeye atıyorsa, kürtaj ilk 10 haftadan sonra da yapılabilir. Cinsel saldırıya uğradığı için hamile kalan kadınlar, isterlerse gebeliklerinin ilk 20 haftasında kürtaj olabilir. Kadının rızası olmadan çocuk düşürtmek, madde 99 suçtur ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Hayati tehlike gibi acil durumlarda doktor kadının iznini almadan müdahale etmek zorunda kalabilir. Kadının güvenli kürtaj olma hakkını ihlal etmek bir suçtur. Kadının rızasıyla da olsa eğer kürtajı yapan kişi yetkili bir sağlık görevlisi değilse kadının sağlığını tehlikeye attığı için 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Kürtajla ilgili diğer bilgiler. Türkiye'nin imzaladığı yani kanuni geçerliği olan uluslararası sözleşmelere göre bir kadının kürtaj olmak için eşinin veya başka bir kimsenin onayına ihtiyacı yoktur. Ama bazı doktorlar nüfus planlamasına dair kanuna dayanarak evli kadınlara kürtaj yapmak için eşlerinin onayını istiyorlar. Böyle bir durumla karşılaşırsak başka bir doktora gidebiliriz. Veya doktora bu kanunun 1983'te yürürlüğe giren eski bir yasa olduğunu söyleyebiliriz. 2005 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu'na göre hamileliğin ilk 10 haftasında kadının onayıyla yapılan kürtajın suç olmadığını hatırlatabiliriz. Başka bir doktor bulamazsak ve eşimizle kürtaj konusunda anlaşamıyorsak aile mahkemesine başvurup hakimin aramızdaki uyuşmazlığa müdahale etmesini isteyebiliriz. Medeni Kanun madde 195. Biz istemediğimiz halde bir başka kişi çocuğumuzu düşürtmeye kalkarsa polis veya jandarmadan koruma talep edebiliriz. Bekaret kontrolü yasaklanmalıdır. Bekaret kontrolü, kadınların ve genç kızların cinselliklerini denetlemeye yönelik son derece ağır bir insan hakları ihlalidir. Bekaret kavramı ve bekaret kontrolü, Türkiye'de kız çocukların ve kadınların öldürülmesine, intihar etmelerine veya şiddet görmelerine neden oluyor. Oysa her kadın istediği kişiyle ve istediği zaman cinsel ilişkiye girme hakkına sahiptir. Kadınlara bekaret testi yapılabileceğini söyleyen bir kanun yok. Ama yapılmasını açıkça yasaklayan bir kanun da olmadığı için bu test hala yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski lise eğitim kurumları disiplin tüzüğüne göre iffetsizlik okuldan atılmak için bir nedendi ve iffetsizliğin ispatı için öğrenciler okul müdürü tarafından bekaret testine gönderilebiliyordu. Kadın hareketinin baskısı sonucu iffetsizlik kelimesi disiplin tüzüğünden çıkartıldı ve bu uygulamaya son verildi. Bekaret testini yasallaştıran tüm düzenlemelerin iptal edilmesi için Türk Ceza Kanunu, koşullar her ne olursa olsun her türlü bekaret kontrolünü yasaklamalıdır. Türk Ceza Kanunu bir madde ile bu kontrolü yapanları ve yaptıranları cezalandırmalıdır. Genital muayene. Bize karşı işlenmiş bir cinsel suçun soruşturulması için savcı veya hakim genital muayene olmamızı isteyebilir. Ama biz istemiyorsak savcıya muayeneyi reddettiğimize dair bir tutanak tutturabiliriz. Onayımız olmadan savcı bizi muayeneye yollayamaz. Davayı muayeneden edinebileceği deliller olmadan yürütür. Türk Ceza Kanunu, yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın bir kadını genital muayeneye gönderenleri ve bu muayeneyi yapanları 3 aydan 1 yıla kadar hapiste cezalandırır. Madde 287. Kendi rızamız dışında genital muayene yapılmak istenirse ne yapabiliriz? Sağlık görevlileri, yetkili savcı veya hakim kararı olmadan genital muayene yapmanın yasak olduğunu bilirler. Bilmiyorlarsa muayeneyi yapmaya kalkışan kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup ceza davası açacağımızı söyleyebiliriz. Sağlık görevlisinden polisi veya jandarmayı aramasını isteyebiliriz. Emniyet güçlerinden bizi muayeneye getiren kişilere karşı koruma talep edebiliriz. Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir. Evli veya bekar, her kadın çocuk doğurma hakkına sahiptir. Evlilik ilişkisinden doğan çocuklarla evlilik dışı bir ilişkiden doğan çocuklar arasında ayrımcılık yapılamaz. Evlilik dışında doğan çocuklar, evlilik içinde doğan çocuklarla eşit haklara sahiptir. Evlilik dışı doğan çocuk annenin soyadını alır ve velayeti anneye aittir. Medeni Kanun, Madde 321-337. Babanın evlilik dışı doğan çocuğunu yasal olarak tanıması için nüfus müdürlüğüne veya mahkemeye yazılı başvuru yapması yeterlidir. Medeni Kanun, Madde 295. Anne, evlilik dışı doğan çocuğunun doğumundan önce veya doğumundan itibaren bir yıl içinde babalık davası açabilir. Çocuk da ergin olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde babalık davası açma hakkına sahiptir. Medeni Kanun, Madde 301-303. Evlilik dışı doğan çocuğu için anne, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak babadan veya mirasçılarından doğum giderlerinin, doğumdan önceki ve sonraki 6'şar haftalık geçim giderlerinin ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerin karşılanmasını isteyebilir. Medeni Kanun, Madde 304. Anne, babaya nafaka davası açıp evlilik dışı doğan çocuğu için nafaka alabilir. Medeni Kanun, Madde 329. Babanın nüfusuna geçen çocuk, evlilik içi doğan çocuklarla eşit miras hakkına sahiptir. Medeni Kanun, Madde 498. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden hamile kalan kadını terk eden kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapiste cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu, Madde 233. Sebep her ne olursa olsun bir çocuğu öldürmek suçtur. Cezası müebbet hapistir. Katil, çocuğun akrabası ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alır. Türk Ceza Kanunu, Madde 82. Çocuğun evlilik içi veya dışı doğmuş olması verilen cezayı değiştirmez. Evlilik dışı yeni doğan çocuğunu öldüren anneye ceza indirimi yapılmaz. Türk Ceza Kanunu'nda yapılması gereken değişiklikler. Bedensel ve cinsel bütün bu hak ve özgürlüklerimiz, kadın hareketinin çabalarıyla gerçekleştirilen Türk Ceza Kanunu reformu ile tanındı ve güvence altına alındı. Ancak kadın bakış açısından Türk Ceza Kanunu reformu kampanyasında talep ettiğimiz halde yapılmayan bazı değişiklikler var. Bu yüzden kadınların haklarını ihlal eden tüm düzenlemelerin Türk Ceza Kanunu'ndan çıkartılması için kadın hareketinin mücadelesi devam ediyor. Haklarımızın tam anlamıyla korunması için Türk Ceza Kanunu'nda yapılması gereken değişiklikler şunlar. Namus cinayetlerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmeli. Bekaret kontrolü her durum ve koşulda tamamen yasaklanmalı. Yasal kürtaj süresi 12 haftaya çıkartılmalı. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık yasaklanmalı. Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmeler cinsel yönelime dayalı her türlü ayrımcılığı açıkça yasaklıyor. Türk Ceza Kanunu madde 122. İnsanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılık yapılmasını yasaklıyor. Ama lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ve transseksüel insanlara cinsel yönelimleri sebebiyle yapılan ayrımcılığa hiç değinmiyor. Oysa insanları cinsel yönelimleri nedeniyle işe almamak veya ev kiralamamak gibi ayrımcı davranışlar kişilerin insan haklarını ihlal eder. Türkiye'de insanlar cinsel yönelimleri yüzünden fiziksel şiddete maruz kalmakta. Eşcinsel, travesti ve transseksüel insanlar ekonomik ve duygusal baskı altında yaşamaktalar. Eşcinsellik bir hastalık ya da suç değildir. Karşı cinse ilgi duymak ne kadar doğalsa hem cinse ilgi duymak da o kadar doğaldır. Devlet tüm bireylerin hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlüdür. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı açıkça yasaklamalı ve suç olarak cezalandırmalıdır. Kendi istekleriyle cinsel ilişkiye giren gençler cezalandırılmamalı. Türk Ceza Kanunu reşit olmayan gençlerin cinsel ilişkisini şikayet üzerine cezalandıran maddesi madde 104 iptal edilmelidir. Kanun 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişiyi zorlama, tehdit ve hile olmasa da şikayet üzerine hapiste cezalandırıyor. Örneğin iki genç arasındaki ilişkiyi onaylamayan bir komşu veya aile üyesi şikayette bulunursa bu ilişki yasaklanmış oluyor. Oysa genç insanların kendi istekleriyle cinsel ilişkiye girmeleri suç değildir. Gençlerin de karar verme hakkı vardır ve cinsel hayatlarının olması doğaldır. Zaten Türk Ceza Kanunu'nun cinsel istismarı cezalandıran maddesinde 15 ila 18 yaşlarındaki gençlerin herhangi bir zorlama olmadan girdikleri cinsel ilişkiyi cezalandırmaz. Müstehcenlik maddesi yeniden düzenlenmeli. Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenliği yasaklayan maddesi madde 226, suç sayılan davranışları açıkça tanımlamalıdır. Müstehcen kelimesi edebe aykırı demektir. Oysa edep kavramı yaşadığımız yere, zamana ve kültüre göre değişir. Yoruma açık olan bu madde, örneğin askılı elbise giyen bir kadının müstehcenlikle suçlanmasına sebep olabilir. İnsanların özgürlüklerinin kısıtlanmasını engellemek için bu madde değiştirilmelidir. Türk Ceza Kanunu ifade özgürlüğünü tehdit etmemeli, özel hayata müdahale edilmesine ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa izin vermemelidir. Cinsel saldırı ve taciz hakkında suç duyurusunda bulunmak. Cinsel saldırı veya taciz suçunun takibi ve saldırganın yakalanması için suç duyurusunda bulunmak gerekir. Bunun için kolluk kuvvetlerine, polis veya jandarmaya gidip ifade vermeli ve şikayette bulunmalıyız. Başvurduğumuz kolluk kuvveti saldırının gerçekleştiği bölgeden sorumlu değilse bizi yetkili karakola yönlendirir. İfade vermek. Başımızdan geçen olayları, saldırganı ve saldırının veya tacizin gerçekleştiği yer ve zamanı hatırlayabildiğimiz en ince ayrıntısına kadar anlatmak demektir. Şikayette bulunmak için bir kimlik belgesi, nüfus veya evlilik cüzdanı, pasaport ya da ehliyet yeterlidir. Yanımızda yoksa belgeyi daha sonra verebiliriz. Kolluk kuvvetlerine saldırganın eşkalini vermeliyiz. Örneğin sarı ceketli, orta boylu, uzun burunlu, kumral biri diye tarif edebiliriz. Bu tarif verdiğimiz ifadeye yazılır. Karakolda avukat isteyebiliriz. barodan ücretsiz avukat tayin edilebilir. Bunun için daha sonra muhtardan alacağımız ikametgah ve fakirlik belgesini göstermeliyiz. Karakolda ve Cumhuriyet Savcılığında nelere dikkat etmeli? Anlattıklarımızın aynen yazıldığına emin olmak için ifademizi imzalamadan önce okumalı veya okutmalıyız. İfade tutanağında suç numarası, tarih ve 3 imza olmalıdır. Bunlar bizim imzamız, ifadeyi yazan polis memurunun ve ifadeyi alan karakol amirinin imzalarıdır. İfade tutanağının üzerinde aslı gibidir yazan bir kopyasını mutlaka almalıyız. Kolluk kuvvetleri ifade tutanağını Cumhuriyet Savcılığına iletir. Biz de Cumhuriyet Savcılığına gidebiliriz. Günün her saatinde bir nöbetçi savcı görev yapar. Kendisine tutanağın bir kopyasını ve uğradığımız saldırı veya tacizden şikayetçi olduğumuza dair bir dilekçe vererek suç duyurusunda bulunabiliriz. Yaptığımız suç duyurusunun dosya hazırlık numarasını mutlaka almalıyız. Bu numara ve tutanaktaki suç numarası ile şikayetlerimizi takip edebiliriz. Tecavüz suçuna dair delil elde etmek amacıyla savcı bizi muayene için adli tabibe yollamak isteyebilir. Onay verdiğimiz takdirde yapılan bu muayenenin sonuçları sadece savcıya iletilir. Savcılık, saldırganın yakalanması için arama emri çıkartır ve dava açar. Zanlı yakalandığında saldırganı teşhis etmek için karakola çağrılabiliriz. Teşhis sırasında zanlının bizi görmemesi sağlanır. Mahkeme süreci başladığında adresimize bizi ifade vermeye davet eden bir çağrı tebliğ gelecektir. Haklarımı öğrenebilmek için nerelere başvurabilirim? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı birimler, il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak bize en yakın toplum merkezleri, aile danışma merkezleri, sığınma evleri hakkında bilgi alabiliriz. Alo 183 şiddet hattı, aile, kadın, çocuk ve özürlü sosyal hizmet danışma hattı. Baro Adli Yardım Servisleri. Pek çok ilde baro bünyesinde kadın hakları ile ilgili birimler bulunmaktadır. Bulunduğumuz ilde baroya başvurarak ilgili birimlere ulaşabilir, hukuki yardım talebinde bulunabiliriz. Amargi Kadın Akademisi Adana. Telefon 0322 363 36 16. Amargi Kadın Akademisi Antakya. Kışla Saray Mahallesi, Saray Caddesi, Namık Kemal Sokak, Kaçar İş Hanı, No 13/3 Hatay. Telefon 0326 213 38 72. Amargi Kadın Akademisi İstanbul. Şehit Muhtar Mahallesi Büyük Bayram Sokak, No 2 4 Beyoğlu İstanbul. Telefon 0212 251 0154 Avrupa Yakası. E-posta istanbul@amargi.com.tr. Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu. Telefon 0312 311 5115. Ankara Kadın Dayanışma Vakfı. Mithatpaşa Caddesi No 10/11 Sıhhiye Ankara. Telefon 0312 430 4005 0312 432 0782. E-posta kadindivi@yahoo.com.tr. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi. Şarampol Caddesi 106. Sokak Sezer Apartmanı No 2/4 Antalya. Telefon 0242 248 0766. E-posta hicrankarabudak@hotmail.com. Çanakkale Kadın Dayanışma Merkezi Elder. Cevatpaşa Mahallesi Celal Atik Sokak Kent Apartmanı 1/2 Çanakkale. Telefon 0286 217 0603. E-posta elder17@mynet.com. Diyarbakır Kadın Sorunları Merkezi, Dikasum, Gazi Caddesi, Ulu Cami Yanı, Eski Belediye Binası, 2/2, Balıkçılarbaşı, Diyarbakır. Telefon 0412 228 56 84. E-posta dikasum@hotmail.com. Diyarbakır Selis Kadın Danışmanlık Merkezi. Kurt İsmail Paşa, 7. Sokak, Orkide Apartmanı, 1/3, Diyarbakır. Telefon 0412 224 77 28. E-posta seliskadin@mynet.com. Ege Kadın Dayanışma Vakfı EKDAV. Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İşhanı Kat 3 No 316 Konak İzmir. Telefon 0232 446 32 23. E-posta ekdav@mynet.com. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Merkezi, A Blok, Kat 5, Ankara. Telefon 0312 202 58 91. E-posta çocukkorumamerkezi@gazi.edu.tr. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi. Telefon 0212 292 77 39. 0212 293 çift 0 45 Avrupa Yakası. Telefon 0212 414 68 53. 0216 414 68 43 Anadolu Yakası. İstanbul Morçatı Danışma Merkezi. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Anadolu Sokak, No 23, Daire 7-8, Beyoğlu İstanbul. Telefon 0212 292 52 31, 0212 292 52 32 Avrupa Yakası. E-posta morcati@ttnet.net.tr, info@morcati.org.tr. İstanbul Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınağı. Telefon 0216 414 38 61 Anadolu Yakası. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Kadın Sığınağı. Telefon 212 411 07 77 Beyaz Masa Avrupa Yakası. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Çocuk İstismarı ve İhmalini Tanı, Tedavi ve Önleme Komisyonu, Millet Caddesi Çapa 34093 İstanbul. Telefon 0212 523 1023 Avrupa Yakası. İzmir Ali Ağa Belediyesi Kadın Sığınağı. Telefon 0232 616 19 80 Dahili 42. İzmir Barosu Kadın Komisyonu, 1456 Sokak, Barohan, No 16/6, Alsancak. Telefon 0232 463 çift 0 14. İzmir Bornova Belediyesi Kadın Danışma Merkezi. Telefon 0232 461 47 94. İzmir Karşıyaka Kent Meclisi Kadın Dayanışma Merkezi. Telefon 0232 330 58 18. 0232 368 22 74. İzmit Kadın Sığınağı. Telefon 0262 322 17 91. 0262 322 39 82. 40 Örük Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kooperatifi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Saray Apartmanı, No 14/4, Kızılay, Ankara. Telefon 0312 229 22 91. E-posta kirkoruk@yahoo.com. Van Kadın Derneği Kadın Danışma Merkezi Vakat, Sıhke Caddesi 100. Yıl İş Merkezi, A Blok 2/49 Van. Telefon 0432 214 45 87. Fax 0432 214 62 97. E-posta vankadindernegi@hotmail.com www.vakat.org. Son 4 Aralık 2008 sayfa 25.